Ayrım 7. Aday memurların temel eğitim ders notları 2. Sayfa 103. G. Bilimsel ve teknolojik güç. Bilimsel ve teknolojik güç, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi açısından büyük önem taşır. Günümüzde devletler için çağdaş düzeyde bulunmakla, çağdaş bilimsel ve teknolojik düzeyde bulunmak eş anlamlıdır. Bir ülkenin üretimde kendi teknolojisini kullanıp kullanmadığı, teknolojik gelişmişliğin genel sanayi ve askeri sanayi sektörlerine yansıması, teknoloji transferi yapacak kapasiteye sahip olup olmaması, milli gücün değerlendirilmesi ve oluşumunda önemli faktörler arasında yer alır. Bilimsel ve teknolojik güç, ülkelerin ekonomisine, sosyal yapısına ve askeri gücüne giderek daha çok etkili olmaktadır. Teknolojideki gelişmişlik ve üstünlük, coğrafya ve nüfustan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesinde de önemli bir işleve sahiptir. Milli güç unsurları her ne kadar başlı başına birer güç niteliği taşıyorlarsa da, varlıkları, etkinlikleri ve süreklilikleri bakımlarından birbirlerine bağımlı durumdadırlar. Örneğin, coğrafyanın bir güç teşkil etmesi için üzerinde insanların yaşaması, onlar tarafından değerlendirilmesi gerekir. İnsanlar ancak bir coğrafya üzerinde bulunduklarında sayılarına, dağılım ve yoğunluklarına göre bir demografik güç oluşturabilirler. Ancak bu topluluğun millet olabilmesi için müşterek bir psikososyal ve kültürel güce sahip olmaları gerekir. Diğer taraftan, millet siyasi bir varlık olarak teşkilatlanmamış ise devlet olunamaz. Her devlet yaşamak için içte ve dışta etkinlik taşıyan bir siyasi güce, kendini savunacak bir askeri güce, kaynaklarını değerlendirecek bir ekonomik güce ve her bakımdan ilerlemesini sağlayacak bilimsel ve teknolojik güce sahip olmak mecburiyetindedir. Ekonomik güç, uygun siyasi kararlara dayandırılmadığı, dış tehditlere karşı yeterince savunulmadığı ve çağdaş düzeydeki bilimsel ve teknolojik güce sahip olamadığı takdirde varlığını yitirir. Ekonomik gücün başarısıyla elde edilen nimetler halka yeterince intikal etmediğinde, psikososyal güç zayıflamaya, kültürel birikim, yaşam sıkıntıları ve iç politika çatışmaları içinde kaybolmaya başlar. Askeri güç, uygun siyasi kararlara bağlı olarak düzenlenip kullanılmadığı, güçlü ekonomiyle desteklenmediği, bilimsel ve teknolojik yönden, çağdaş düzeyden uzaklaştığı, personelinin moral ve motivasyonu zayıf olduğu ve coğrafyanın isteklerine göre kurulup konuşlandırılmadığı takdirde bir güç olmaktan çıkar, güçsüzlük haline gelir. Bu bağlamda milli güç unsurları bir sistemin ayrılmaz parçalarıdır. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücüne eşittir. Milli güç unsurlarından herhangi birisinde oluşabilecek bir yetersizlik, zincirin en zayıf halkası kuralı uyarınca toplam milli gücü zayıflatmaktadır. Devletlerin değişmeyen görevi ülkelerine beka ve refah sağlamak ve geliştirmektir. Devletler bu görevi milli güç unsurlarını uygun ve uyumlu şekilde kullanarak milli menfaatlerinin öngördüğü milli hedefleri elde etmek suretiyle gerçekleştirir. Bu hedefler ise beka ve refah arasındaki en uygun dengeyi sağlamayı mümkün kılabilecek gayretleri yönlendirebilmekle elde edilebilir. Bir devlet, varlığını sürdürebilmek ve hedeflerine ulaşabilmek için milli gücünü sürekli geliştirmeli, etkinleştirmeli ve koordineli kullanmalıdır. 4. Milli güvenlik sistemi ve esasları. A. Genel. Her devlet, bekası ve güvenliğine yönelen tehdit ve risklere karşı kendi algılamalarına göre tedbirler almak zorundadır. Alınacak tedbirler, ivediliği ve gizliliği olan, ayrıntılı araştırma ve değerlendirme isteyen ve özel ihtisası gerektiren hususlardır. Diğer taraftan, bu tedbirlerin her türlü siyasi ideolojik etkilerden uzak tespit edilmesi ve bütün bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından eş güdüm içerisinde uygulanması gerekmektedir. Bu hususlara ilave olarak, milli güvenliğin sağlanmasında gizlilik ihlali, gerileme, zafiyet, engelleme gibi hususlar, telafisi devlete ve millete çok pahalıya mal olan milli kayıplara yol açabilir. Bütün bu ihtiyaçlar, devlet yönetimlerinin milli güvenliğin sağlanması için bir özel bir sisteme sahip olmasını gerekli kılmıştır. Bu özel sistem, milli güvenlik sistemidir. Milli güvenlik sistemi, en ileri demokrasilerde bile karmaşık ve çok yönlü devlet hizmetlerinin eksiksiz bir koordinasyon ve işbirliği halinde devletin ve milletin yasal nizamı ve refahı ile bölünmez bütünlüğünün her çeşit iç ve dış potansiyel ve fiziki, dolaylı ve dolaysız, tabii ve suni, tehdit ve tehlikelere karşı korunmasının ve hayatiyetinin dinamik olarak devamının zorunlu bir unsuru sayılmaktadır. Milli güvenlik sistemlerinin oluşturulmasında devletlerin coğrafyası, jeopolitik konumu ve sosyokültürel yapılarına bağlı olarak oluşan tehdit ve risk algılamaları ile anayasal düzenleri önem taşımaktadır. Bu nedenle her devlet milli güvenliği ile ilgili kuruluşlarını bu ölçütlere göre oluşturmuştur. Diğer taraftan, milli güvenlik sistemleri, ulusal, bölgesel ve küresel güvenlik ortamının izlenerek tehdit ve fırsatların tespit edilmesini, tehdit ve risklere karşı siyasetin belirlenmesinden en uygun tedbirlerin uygulanmasına kadar gerekli fonksiyonları sağlayacak süreç ve unsurları bünyesine entegre etmiş olmalıdır. B. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Güvenlik Sistemi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Güvenlik Sistemi, Anayasa'nın 117. ve 118. maddeleriyle oluşturulmuştur. Türkiye'nin Milli Güvenlik Sistemi'nin temel kurumları, Milli Güvenlik Kurulu, MGK ile MGK Genel Sekreterliği'dir. Anayasa'nın 117. maddesinde milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Bakanlar Kurulu sorumlu tutulmuştur. Bakanlar Kurulu'nun milli güvenliğin sağlanmasındaki sorumluluğunu yerine getirmesinde kendisine yardımcı olacak bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Bu maksatla Anayasa'nın 118. maddesiyle Milli Güvenlik Kurulu teşkil edilmiştir. 1. Milli Güvenlik Kurulu. A. Tarihi gelişim. İstiklal Savaşı sırasında milli güvenlik ile ilgili sorunları görüşmek üzere Atatürk tarafından 1922 yılında Harp Encümeni teşkil edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müteakip, aynı maksatta günümüze kadar değişik adlarla benzeri kuruluşlar görev yapmıştır. Harp Encümeni'nden sonra MGK'nın tarihi gelişimini 4 dönem halinde incelemek mümkündür. Bu dönemler şöyledir. Yüksek Müdafaa Meclisi dönemi 1933-1949. Milli Savunma Yüksek Kurulu dönemi 1949-1962. 1961 Anayasası'na göre Milli Güvenlik Kurulu dönemi 1962-1983. 1982 Anayasası'na göre Milli Güvenlik Kurulu dönemi 1983. 1. Yüksek Müdafaa Meclisi dönemi 1933-1949. Yüksek Müdafaa Meclisi 24 Nisan 1933 tarih ve 14.443 sayılı kararname ile kurulmuş, 10 Ağustos 1933 tarihinde çıkarılan 14.819 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yüksek Müdafaa Meclisi, Başbakanın başkanlığında Genelkurmay Başkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinden oluşmaktaydı. Meclise Cumhurbaşkanı da dilediği takdirde başkanlık edebilmekteydi. Yüksek Müdafaa Meclisi'nin görevi, milli seferberlik bakımından bakanlıklara verilecek görevleri tespit etmek ve gerekli esasları kararlaştırmaktır. Yüksek Müdafaa Meclisi, bu görevi yerine getirebilmek için senenin muayyen zamanlarında birbiri ardı sıra toplantılar yapmıştır. 2. Milli Savunma Yüksek Kurulu dönemi 1949-1962. İkinci Dünya Savaşı'ndan elde edilen tecrübeler nedeniyle yetersiz kaldığı değerlendirilen Yüksek Müdafaa Meclisi'nin yerine 1949 yılında çıkarılan 5399 sayılı kanunda Milli Savunma Yüksek Kurulu teşkil edilmiştir. Milli Savunma Yüksek Kurulu, Başbakanın başkanlığında Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Başbakanın teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafından seçilen çeşitli bakanlardan oluşmaktaydı. Cumhurbaşkanı bu kurulun tabii üyesidir. Bakanlar Kurulu'nun 1 Temmuz 1949 tarih ve 3/9548 sayılı kararı ile Milli Savunma Yüksek Kurulu üyeliğine İçişleri, Dışişleri, Maliye, Bayındırlık, Ekonomi, Ticaret, Ulaştırma, Tarım ve İşletmeler Bakanları seçilmiştir. Milli Savunma Yüksek Kurulu'na milli seferberlik konularına ilave olarak hükümetçe takip edilecek milli savunma politikasının hazırlanması görevi verilmiştir. Kanunda Milli Savunma Yüksek Kurulu'nun görevlerini yerine getirmek üzere en az ayda bir defa toplanması öngörülmüştür. 3. 1961 Anayasası'na göre Milli Güvenlik Kurulu MGK dönemi 1962-1983. 1961 Anayasası ile Milli Savunma Yüksek Kurulu anayasal kurum haline getirilmiş ve adı savunmadan güvenliğe geçiş kapsamında ve diğer ülkelerdeki değişikliklere paralel olarak Milli Güvenlik Kurulu olarak değiştirilmiştir. Kurul, 1961 Anayasası'nın 111. maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, kanunun gösterdiği bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından oluşmaktadır. Bu bakanlıklar daha sonra çıkarılan 129 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanunu ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Ulaştırma ve Çalışma Bakanları olarak belirlenmiştir. Kurulun görevi, anayasada milli güvenlikle ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık etmek üzere gerekli temel görüşleri Bakanlar Kurulu'na tavsiye eder şeklinde düzenlenmiş 129 sayılı kanunda ise milli seferberlik ile ilgili görevler yanında temel görev olarak milli güvenlik politikasının tayin ve tespiti görevi verilmiştir. Kurulun her ay toplanması öngörülmüştür. 4. 1982 Anayasası'na göre Milli Güvenlik Kurulu'nun kuruluşu, görevi ve çalışma esasları. 1982 Anayasası'nın 118. maddesiyle MGK'nın üyeleri ve görevleri yeniden düzenlenmiş, bu çerçevede 2945 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu çıkarılmıştır. Buna göre kurul, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları ile Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'ndan oluşmaktadır. Anayasanın 118. maddesinde kurulun görevi, Milli Güvenlik Kurulu, devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirir. Kurulun, devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulu'nca öncelikle dikkatle alınır şeklinde belirlenmiştir. Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde 1982 Anayasası'nın 118. maddesiyle 2945 sayılı kanunda çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle Anayasa'nın Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili 118. maddesi 3 Ekim 2001 tarihinde çıkarılan 4709 sayılı kanunla değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile Başbakan yardımcıları ile Adalet Bakanı da kurul üyeleri arasına dahil edilerek kurulun üye sayısı 10'dan 14'e çıkarılmıştır. Kurul kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu ve Bakanlar Kurulu'nca değerlendirileceği belirtilmiştir. Anayasada yapılan bu değişiklikler bilahare 15 Ocak 2003 tarih ve 4789 sayılı kanun ile MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu'na yansıtılmıştır. Son değişikliklere göre Milli Güvenlik Kurulu'nun kuruluşu, görevi ve çalışma esasları ile devlet sistemindeki yeri şöyledir. B. Kuruluşu. 1982 Anayasası'nın 118. maddesinin nihai şekline göre Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı'ndan kurulur. Gündemin özelliğine göre kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler de çağrılıp görüşleri alınabilmektedir. Kurulun toplantılarına MGK Genel Sekreteri de katılmakta ancak oy hakkı bulunmamaktadır. C. Görevi. Milli Güvenlik Kurulu'nun görevi Anayasa'nın 118. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu, devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirir. Kurulun, devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulu'nca değerlendirilir. 2945 sayılı kanunda ise 7 Ağustos 2003 tarih ve 4963 sayılı kanun ile yapılan değişiklikler sonrası Milli Güvenlik Kurulu'nun görevi şöyle düzenlenmiştir. Milli Güvenlik Kurulu, kanunun ikinci maddede belirtilen milli güvenlik ve devletin milli güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eder. Bu tavsiye kararlarını ve görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirir ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. Başbakan, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu'na sunulması ve Bakanlar Kurulu'nda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi için bir Başbakan Yardımcısını görevlendirebilir. D. Çalışma Esasları. 2945 sayılı kanunun nihai şekline göre Milli Güvenlik Kurulu'nun çalışma esasları ise şöyledir. Kurul, 2 ayda bir toplanır. Gerektiğinde Başbakanın teklifi üzerine veya doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısı ile de toplanır. Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda kurula Başbakan başkanlık eder. Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın önerileri dikkate alınır. Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Başbakanın da görüşünü alarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından Cumhurbaşkanı'na sunulur. Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kurul kararları Cumhurbaşkanı'na ve Bakanlar Kurulu'nda görüşmek üzere Başbakanlığa, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilir. Milli Güvenlik Kurulu kararları Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine öncelikle alınmak suretiyle görüşülür ve gerekli kararlar alınır. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar Bakanlar Kurulu'na tavsiye mahiyetinde olup kararların uygulanması, milli güvenliğin sağlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu olan Bakanlar Kurulu'nun takdirine bağlıdır. Bu itibarla Bakanlar Kurulu bu tavsiyeleri benimserse kendi kararı haline getirmekte ve uygulamaktadır. Milli Güvenlik Kurulu'nun devlet sistemindeki yeri. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bütün devlet yapısı için ana çerçevedir. Devlet, yasama, yürütme ve yargı olmak üzere 3 temel organdan oluşmaktadır. Yürütme organının içinde Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu yer almaktadır. Bakanlar Kurulu ise Başbakan ve Bakanlardan meydana gelmektedir. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlara bağlı ve yürütmeye yardımcı kurul ve kuruluşlar mevcuttur. Bu kuruluşlardan birisi olan Milli Güvenlik Kurulu, yürütme için milli güvenlik alanında yardımcı ve danışma işlevi gören bir kuruldur. Milli Güvenlik Kurulu'nun devlet sistemindeki yeri ve görevi dikkate alındığında, Milli Güvenlik Kurulu'nun teşkilinden amaçlanan temel hususun, siyasi olarak tarafsız bir kimliğe sahip bulunan, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, milli güvenliğin sağlanmasında temel sorumlulukları bulunan Başbakan ve ilgili bakanlar ile Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'nın anayasal platformda bir araya gelmeleri olduğunu anlamak mümkündür. Böylece, karşılıklı fikir alışverişi ile milli güvenliğe ilişkin sorunların en üst seviyede görüşüldüğü ve tartışıldığı bir ortam yaratılmıştır. 2. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1933 yılında kurulan Yüksek Müdafaa Meclisi'nin çalışmalarında yardımcı olmak üzere ilk defa Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Katipliği adıyla teşkil edilmiş mütakiben 1949 yılında Milli Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği 1961 Anayasası ile bugünkü Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği adını almıştır. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin kuruluşu ve görevleri ile teşkilat yapısı şu şekildedir. A. Kuruluşu ve görevleri. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Anayasanın 118. maddesinin son fıkrasında yer alan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir hükmü gereğince çıkarılan 2945 sayılı kanunla kurulmuştur. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakan'a bağlı bir teşkilattır. 2003 yılında MGK Genel Sekreterliği'nin görev, yetki ve sorumluluklarında değişiklikler gerçekleştirilmiştir. MGK Genel Sekreterliği'nin yeni görevleri şöyle düzenlenmiştir. Milli Güvenlik Kurulu'nun sekreterlik hizmetlerini yürütür. Milli Güvenlik Kurulu'nca ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. B. Teşkilat yapısı. MGK Genel Sekreterliği, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreterlik Bürosu ile Hukuk Müşavirliği ve Ana Hizmet Birimleri Başkanlıklarından oluşur. Genel Sekreter, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanır. Söz konusu atamanın Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasından yapılmasının öngörülmesi halinde Genelkurmay Başkanı'nın olumlu görüşü alınır. 5. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu ve değeri. A. Jeopolitik. Jeopolitik, milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi amacıyla bir ulusun, uluslar topluluğunun veya bölgenin jeopolitiğin değişmeyen coğrafi konum, sınırlar ve coğrafi bütünlük, saha genişliği ve sahip olunan stratejik kaynaklar, coğrafi özellik ve değişen sosyo-kültürel, ekonomik, politik ve askeri değerler ile zaman. Unsurlarını dikkate alarak güç değerlendirmesini yapan, etkisi altında kaldığı o günkü dünya güç merkezlerini, bölgedeki güçleri inceleyen, değerlendiren hedefleri ve hedeflere ulaşma şart ve aşamalarını araştıran bir bilimdir. Kısaca, bir ülkenin milli güvenlik siyasetinin coğrafyasına göre planlanmasıdır. B. Jeostrateji. Milli güvenlik stratejisinin tayini ve stratejinin yürütülmesi üzerine coğrafi faktörlerin yapacağı etkileri inceleyen bir ilimdir. Özetle, jeostrateji, stratejinin coğrafyanın isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bir bilim dalıdır. C. Coğrafi, jeopolitik ve jeostratejik konum. bir ülkenin uluslararası ilişkilerdeki göreceli ağırlığı ve gücü pek çok faktörden etkilenmektedir. Bunların başında ilgili ülkenin coğrafi ve jeopolitik konumu gelmektedir. Bir ülkenin coğrafi konumu ile jeopolitik konumu birbirinden farklıdır. Coğrafi konum, fiziki coğrafyaya göre ülkenin bulunduğu yeri ve bulunduğu durumu açıklar. Coğrafi konum, ülke sınırlarında değişiklik olmadığı müddetçe değişmemektedir. Jeopolitik konum ise, coğrafi konumun değeriyle birlikte dünya ve bölge güç merkezlerine, dünya politik yapısına, siyasi bölünmeye göre ülkenin veya bölgenin bulunduğu yeri ve bulunduğu durumu açıklar. Jeopolitik konum, ülke içinde, ülkenin bulunduğu bölgede veya küresel düzeyde meydana gelen olaylar nedeniyle değişebilmektedir. Bir başka şekilde ifade ile, jeopolitik konum, ülkenin ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve askeri gücündeki değişim gibi iç faktörlerin yanında küresel ve bölgesel değişikliklerden etkilenmekte, onlara bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. 7. ayrımın sonu, sayfa 114.